Musa 10. ayrım, sayfa 173. Elçi. Yeni nomark Setepentot, çelimsiz, ukala görünüşlü bir genç adamdı. Kentin ileri gelen ailelerinden birinin oğluydu. Ailenin Hiksoslardan geldiği söylenirdi. Ama bu dedikodunun değeri kalmamıştı artık. Hele ailenin Delta'daki 200 bin arış bereketli toprağı olduğu ve Mısır'ın en lezzetli meyvelerini yetiştirdiği düşünülürse. Ramses'in kendisinin seçtiği Setepentot, bir önceki nomarkın Ptahmos'a karşı olan yanlış tutumunu anlatılarak nazikçe uyarılmıştı. Ptahmos kral tarafından atanmıştı ve kimin ona oyun oynamaya kalkarsa, ölen nomark Horvamon gibi bunun hesabını krala ve naip prense vermek zorunda kalırdı. Setepentot anlamış göründü. Genç prense saygılı, uzak ve oldukça soğuk davrandı. Büyük şölenlerde ona törelerin gerektirdiği saygı ve kutlama sözlerinin yanında meyve, nar, hurma, incir, mango, üzüm sunarken bir testi de şarap ama ucuzundan getirmeyi ihmal etmedi. Kendi yetki alanındaki törenlerde ona protokolün emrettiği yeri verdi ama kesinlikle hiçbir insanca ilişkiye girmedi. Onun yanında hapenat bir çocukluk arkadaşı gibiydi. Şantiyelerden birinde bir sorun çıkmıştı. Söz konusu olan Nomark'ın yazmanlığı ile Krallık Yapıları İdaresi yazmanlığının işbirliği ile hazırlanan geniş kapsamlı bir projeydi. Avaris'in kuzeybatı yönünde geliştirilmesiyle ilgiliydi ve kentin dışında o güne kadar Apiruların yaşadığı bir bölgenin boşaltılmasını gerektiriyordu. Apirular burada bir ölçüde kaçak sebze yetiştiriyor ve bundan yine bir bölümü kaçak ek bir gelir sağlıyorlardı. Nomark'ın projesi haklı sebeplere dayanıyordu. Aşağılayıcı bir adla Apiru çöplüğü diye anılan bu bölge, Ptahmos'un gelişinden bu yana gelişen Avaris'e hiç yakışmıyordu. Polisin bile girmek istemediği bu denetim dışı arazi bu haliyle iğrençti. Gündüz miskince uyuklayan mahalle gece canlanıyordu. Sefil kulübelerde sayıları belirsiz genel evler ile kumarhanelerde tarla fareleri, sıçanlar, gelincikler hatta tilkiler cirit atıyordu. Bazı geceler çakalların uluduğunu duyanlar vardı. Sağlık koşulları korkunçtu ve bu bölgenin hala var olmakta direnmesinin tek nedeni apirulardı. Çünkü toprak için hiçbir kira ödemiyor, canlarının istediği yere ev yapıyor, kabaklarını ve soğanlarını dikiyor, tek kuruş vergi ödemeden kazlarını, tavuklarını yetiştirebiliyorlardı. Nomark'ın bölgeyi temizleme kararında Mısırlıların öfkelerinin de payı yok değildi. Bu insanlar Apiruların kendilerine verilen hakları sürekli kötüye kullandıklarından yıkanıyorlar, yöneticileri durumu Memphis'e bildirmekle tehdit ediyorlardı. Ne var ki Apiru işçiler, din kardeşlerinin evlerine, ahırlarına, kümeslerine el sürmeyi reddediyorlardı. Çoğunun haklı nedenleri vardı. Kendilerinin de orada iki karış toprağa bir kulübesi vardı çünkü. Ustabaşıların yalvarıp yakarmaları, tehditleri, azarlamaları hiçbir işe yaramıyordu. Nomark'ın sekreteri bir gün durumu Ptahmos'a anlatmaya gitti. Sorun çok nazikti. Setepentot'un planladığı inşaat Krallık Yapıları İdaresi'nin yetki alanına girmiyordu ama şefinin onayı alınarak uygulamaya koyulmuştu. Yani bir anlamda söz konusu olan Ptahmos'un otoritesiydi. Nomark'ın sekreterine oraya giderek bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Hemen o gün öğleden sonra gitti. İşçiler çöplüğün çevresinde oturmuşlardı. İçine kuru baklava ve soğan konulmuş ekmeklerini yiyorlardı. Üzüm ya da hurma şarabı testileri ayaklarının dibindeydi. Ustabaşıları görünürde yoktu. Kuşkusuz Ptahmos'un yanındakilerle birlikte geldiğini gördüler ama görmezlikten geldiler. Bir ikisi kötü gözlerle bakmakla yetindi. Onu öbür şantiyelere geldiği günlerden tanıyorlardı. Ptahmos atından indi ve açılması planlanan caddenin kenarındaki düzlüğe doğru yürüdü. Hepsine birden seslenerek, "Bir şefiniz var mı?" diye sordu. İşçilerden biri ağzındaki lokmayı çiğnemeyi sürdürerek, "Ustabaşılar gitti," dedi. Ustabaşından söz etmiyorum, sizin kendi şefinizden söz ediyorum. Lumi ya da İsar'ın burada olmasını isterdi ama onlar başka bir şantiyede, onun emrinde çalışıyorlardı. 40 yaşlarında bir adam ayağa kalktı. Yüzü asık, gözleri kan çanağı gibiydi. İçmişti, ayakta zor duruyordu. Sen hangi şefi soruyorsun? Diye konuştu öfkeyle. Hiçbir şef bizi kardeşlerimizin evini yıkmaya zorlayamaz. Ptahmos sakin bir sesle, sizler tahta ait topraklara el koyarak yasaları çiğniyorsunuz, dedi. Bu topraklarda yapılmış olan evler yasal değildir. Gerekli izni almadan sebze yetiştiriyor ve bu ülkenin öteki vatandaşlarının ödediği vergiyi ödemiyorsunuz. İşçilerden biri Apiru dilinde, bu süslü kuklanın palavralarını dinleyecek değiliz, dedi. Ben süslü kukla değilim, söylediklerin de palavra değil. diye cevap verdi Ptahmos Aperu dilinde. Buraya size savunulamayacak bir durumda olduğumuzu anlatmak için geldim. Bu sözlerin ardından tam bir sessizlik oldu. Adamlar ilk kez kendi dillerinin konuşulduğunu duyuyorlardı. Hem de çok düzgün konuşulduğunu. 3-5 sözcük bilen Mısırlı bile çok azdı. Ptahmos'un karşısındaki adam, ''Sen bizimle hangi sıfatınla konuşuyorsun?'' diye sordu. ''Aperi olarak mı, kralın temsilcisi olarak mı?'' Sorudaki küstahlığa rağmen Ptahmos aynı sakin tavırla devam etti. ''Eğer siz bir Aperu krallığında yaşıyor olsaydınız, evleriniz aynı gün devletin polisi ve ordusu tarafından yerle bir edilirdi. Çünkü adaletsiz ve yasasız krallık olmaz. Mısır krallığında yaşıyorsunuz ve onun adaletine boyun eğmek zorundasınız.'' Sessizlik öylesine derindi ki bu sözleri herkes duydu. ''Ya reddedersek?'' diye sordu aynı adam. ''Bu evleri polis gözetiminde Libyalı işçilere yıktırırım.'' ''Ama savaş çıkar!'' diye bağırdı adam. Ptahmos hep aynı sakin tavırla devam etti. ''İşte bu yüzden bu işi sizin yapmanız çok daha doğru olur.'' Kulübelerden birkaç kadın çıktı ve konuşmayı dinlemeye koyuldular. Biri yolduğu tavuğu hala elinde tutuyordu. Ptahmos Miriam'ı düşündü. Adamları baş kaldırmaya kışkırtan kadınlar mıydı? Adam elini kolunu öfkeyle sallayarak ''Nereye gideceğiz peki?'' diye bağırdı. ''Nereye gidebiliriz? Kuru toprakta mı yatacağız yani? Durumumuzu düşündün mü sen?'' Sorduğun şu soru şimdiye kadar söylediklerinin içinde tek ilginç söz. ''Size buraya yakın bir yerde evlerinizi yapabileceğiniz bir toprak verebilirim.'' Doğru dürüst evler, içinde çocuklarınızın geceleri tarla fareleri ya da tilkiler tarafından ısırılmadan ve kumarhanelerden gelen küfürleri dinlemeden uyuyabileceği evler yapabileceğiniz bir yer. Birçok ses birden, ''Nerede?'' diye bağırdı. ''Sopkun evinde, Şedet yolu üzerinde. Bu Avaris'in doğusunda bir yerdi. Daha güneydeki iki Aperu köyünün yanında, köylerden birinde Efraim kabilesinden insanlar yaşıyordu. Yandaki ikinci köy Şimeon kabilesine aitti. ''Buradakiler hepiniz Yahuda kabilesindensiniz değil mi?'' diye sordu Ptahmos. Şaşkın gözlerle birbirlerine baktılar. Bu ne olduğu belirsiz Mısırlı kabileleri de mi biliyordu? ''Hepimiz, hepimiz!'' diye cevap verdi aynı adam. ''Benyamin kabilesinden de bir iki kişi var.'' Adam yere yemyeşil bir tükürük fırlattı ve Ptahmos onun kat çiğnediğini anladı. İstemeye istemeye, ''Bu gece nerede yatacağız peki?'' diye sordu. ''Yeni köyünüzü yapıp bitirmeniz için size 10 gün süre veriyorum. Sonra bu bölgeyi boşaltmaya başlarsınız.'' Bakışlarını kalabalığın üzerinde gezdirdi ve yumuşadıklarını gördü. ''Ama bu işin 10 gün içinde bitmesini istiyorum. Malzemeyi kim verecek?'' diye sordu adam. ''Size tuğlacıları ve gerekli samanı ben vereceğim.'' Cevaplar arasındaki sessizlik gitgide uzuyordu. Aslında polisle ve orduyla boy ölçüşmüş olmaktan memnundular. ''Ama Sopkun evinde kumarhane ve genel ev istemiyorum.'' diye ekledi Ptahmos. ''Orada Aperu köyleri var. Bu çöplüğün pisliğini oraya taşımanıza izin veremem.'' Adam uzaklaştı. Birkaç kişiyi çağırdı yanına. Bir süre tartıştılar. Bazı yorgun yüzlerle, bazı bağırışarak. Sonra adam Ptahmos'un yanına geldi. Aperu dilinde ''Önerilerini kabul ediyoruz.'' dedi. ''En iyisini yapıyorsunuz.'' diye karşılık verdi Ptahmos. ''Sizin için en iyisi bu. Yarın sabah tuğlacılar ile samanı Sopkun evinde hazır bulacaksınız.'' Şaşkın bakışlarının arasında atına bindi. Sonra başyazıcısını Aperularla varılan anlaşmayı nakletmesi için Setepentot'a gönderdi. Akşam geri döndüğünde haberci, Nomark'ın hayranlığını saklamadığını anlattı. Bir başkaldırıdan korkmuştu. Şükran borcunu ödemek için o da Aperuların yeni evleri için saman vermeyi üstlenmişti. Akşam yemeğini güzel kokulu serinlikte flüt ve udun kıvrak müziğini dinleyerek yedi. Düşünüyordu. Hizmetkarlar arkadaki bahçede bir evliliği kutluyorlardı. Onları armağan alarak bir kuzu, 6 kaz, 50 ekmek, bir torba bakla ve delta şarabı göndermişti. Müzik kıpır kıpır ve dişi insanın bedenine sokuluyor, beynini felce uğratıyordu. Sonra hizmetkarlar kötü ruhları kovmak için sihirli hareketlere giriştiler. Tanrı ile ruh birliğini kuramadıkları için hayal ürünü varlıklarla ilişki kurmayı deniyorlardı. Ve gece içki kanlarını kaynattığı zaman cinsel tutkuları egemen olacaktı. Ptahmos göğüs geçirdi. Belki de bu insanlar haklıydı, kim bilir. Tanrısal esini beklemesi neye yaramıştı? İşte ödülleri meydandaydı, yalnızdı. 7 yılda Memphis'e 4 kez gidebilmişti. Son gidişi annesine ilk çocuğunu göstermek ve Miriam'la ailesini buraya getirmek için olmuştu. Kocası Naht'ın mide ağrıları ve çocuklarının eğitimiyle meşgul, dalgın bir anne bulmuştu Memphis'te. Ramses onu gizleyemediği bir hayretle karşılamıştı. Ne yapmaya gelmişti Menfis'e? Yerinin orası olmadığını ima eder gibiydi. Onu, evet. Onu sürgüne göndermişlerdi ve açıkça söyleyemeseler bile Apiruların perde arkasındaki şefi gözüyle bakıyorlardı. Apiru kanı taşıdığı için onlarla ilgili sorunları daha bir ustalıkla çözebilecek bir çeşit elçi. Ama onların gerçek şefi değildi, liderleri değildi. Bir gün olabilecek miydi? Apirular, onlar bir gün bir lidere sahip olacaklar mıydı? Yüzyıllardır kendi istedikleri gibi başıboş yaşamaya alışmışlardı, başıboş. Aslında bütün bunların ne önemi vardı? O kendisi büyük ışığı görmemiş miydi? Ama bu insanlara, bu odun kafalı insanlara nasıl anlatabilirdi gerçeği? Büyük Siyah. Ptahmos atının üstünde, Mısır burada yarım kalmış gibi duruyor, diye bağırdı yanındaki mimarbaşıya. Atının eğerinde düşmeden durmaya çalışan acemi süvari başını salladı. Heliopolis'in doğusunda Mısır'ı Asya'dan ayıran çöllere giden yolun üzerindeydiler. Ptahmos bir el hareketiyle kimi yerinde dağlık, kimi yerde tepelerin sıralandığı, aralarında yer yer lagünler, su birikintileri, kurumuş dere yataklarının göründüğü ve tepelerinde cehennem esiyora benzeyen bir rüzgarın kumu ve tozu, sürekli savurduğu dimdik faylarla kesilmiş göz alabildiğine uzanan düzlüğü gösterdi. Bu geniş topraklarda, bu özensiz ve aceleci bir yaratıcının elinden çıkmışa benzeyen geniş hurdalıkta, büklüm büklüm dalları ve sıskalıklarıyla kavurucu yazların acımasızlığına, baharların ve dondurucu gecelerin azabına tanıklık eden tek tük ağaçlar da vardı. Cüce terebentinler, akasyalar, meşeler ve zeytinler bir karış toprak buldukları yerde yaşamaya çalışıyorlardı. Şurada burada, retamların soluk pembe çiçekleri rüzgarla sallanıyor, anabaslar cılız ve zehirli dallarını kül rengi sapların üstüne doğru uzatıyor, dikenli bitkiler asalak saldırgana karşı kendini dikenleriyle savunuyordu. Göğün yükseklerinde ilgi çekici bir leş arayan iki akbaba dolaşıyordu. Yolcuların ayaklarının dibinde de doğa daha konuksever değildi. Birkaç arış aşağılarında dev bir kobra süzülüyordu. İki adamın yanında duran hizmetkarlar korku çığlıkları attılar. Süvariler ellerini mızraklarına götürdüler. Ama kobra insanlarla ilgilenmedi. Kendisi gibi belalı, iri bir kertenkelenin peşindeydi. Ptahmos matarasını açtı, büyük yudumlarla çokça su katılmış şarabından içti. 10 kişilik kafile bir saat sonra nihayet gölden çok denize benzeyen gölün kıyısındaki küçük köyü fark ettiler. Obsidyen gibi kapkara pırıltılarıyla göz alan bu görkemli göl Büyük Siyah'tı. Kıyıda hamallar, üç ustabaşının gözetiminde teknelerdeki yükü gelişigüzel yapılmış bir iskeleye boşaltıyordu. Balyalar, çalı çırpı demetleri ve irili ufaklı kafesler indiriyorlardı. Küçük kervanın dikkatini öncelikle kafesler çekti. En büyüğün içinde bir çift çıta gördüler. Öbür iki kafesten korkan maymunların çığlıkları geliyordu. Daha küçük kafeslerde göz alıcı renkleriyle kuşlar vardı. Fil dişlerinden bir deste oluşturulmuştu. Birkaç balyadan baygın kokular yayılıyordu. Günlük, karanfil, santal, punt odunu ve esans. Hamallardan biri durmuş, küstah bakışlarıyla gelenleri süzüyordu. Ne isterseniz yapabileceğiniz insanlardan biri. Peygamber ya da katil, aşık ya da köle. İnsan bile denemezdi ona. İnsan biçiminde yoğrulmamış, bilinmedik bir madde. Kaba saba, dengesiz, şehvetli, rüzgardan daha sinsi ve fırtınadaki kumdan daha yırtıcı ve su gibi eritici, çözücü. O bir insan ham maddesiydi, pişirilmemiş. Bir haftaki son geliş dedi birden. Zaman, fırtına zamanı. Ne dediğini kimse anlamamıştı. Üstelik sesi hışırtılı ve tuhaftı. Yabancı bir lehçeyle konuşuyordu. Ptahmos eğerine iliştirilmiş ip merdivenin rulosunu açtı, aşağı bıraktı. Sonra dikkatle alttan indi. Ötekiler de peş peşe indiler. Sadece mimar epey zorlanacaktı. Ptahmos durdu, uzun uzun Büyük Siyah'ı seyretti. Gerçek bir denizdi. Kimse aksini savunamazdı. Sonra yük iskelesini, daha doğrusu iskele görevi yapan tahtaları inceledi bir süre ve hamala doğru yürüdü. Adam hemen yırtılmış bir çuvala eğildi. Yemyeşil ama şimdiden solmuş, el genişliğinde yaprakları çıkardı. "Al," dedi Ptahmos'a uzatarak. "Nedir bu?" diye sordu mimarbaşı. Ptahmos yaprakları tamamlamıştı. Kokladı. Kekremsi bir kokusu vardı. Kuşkusuz zehirliydi. "Kafa için iyidir," dedi hamal. "İnsanı yenilmez yapar." Pıtahmos güldü. Adam da suçlu bir çocuk gülüşüyle gülüyordu. Yapraklardan birini aldı, büktü, yuvarladı. Kayığa girdi, yok oldu. Sonra çıktı geldi. Yaprak rulonun ucunu yakmıştı. Ağzına koydu, dumanı içine çekti. Sonra büyük bir keyifle üfledi. Ruloyu Pıtahmos'a uzattı. Pıtahmos bir nefes çekti. Acımsı, garip kokulu, belki de beynin uyuklayan köşelerini uyandıran bir dumandı. Kat gibi ama daha etkili. ''Nedir bu?'' diye sordu. ''Puntta yetişen bir bitki.'' Sonra gülerek ekledi. ''Şarap dumanı.'' Cebinden bir avuç dolusu, değişik yapraklar, ceviz, irili ufaklı siyahımsı taneler çıkardı. Suç işlemeye hazırlananların cömertliğiyle Pıtahmos'a uzattı. ''Al, şef sensin. Onun için sana veriyorum.'' ''Şef olduğumu nereden biliyorsun?'' ''Belli.'' diye cevap verdi. ''Bakışlarından belli.'' ''Sen nereden geliyorsun?'' ''Medyen'den.'' Büyük yeşilin ötesindeki ülkeden. Peki ne iş yaparsın diye sordu Pıtahmos. Parasını verirlerse her işi, denizci, hamal, asker. Doğru dürüst konuşmayı bile bilmiyordu. Pıtahmos ikram edilen karışımı aldı, kokladı. Hekimlerin esrarlı ilaçlarında kullandığı bir iki kokuyu tanıdı. Sedefutu, tatula ama geri kalanları bilmiyordu. Bu yapraklar tıpkı bunun gibi yakılır, içilir. Taneleri döversin, şaraba katarsın. Ama şaraba, biraya değil. Bu kökü kaynatırsın, suyundan biraz içersin. Kendini sevmediğin zaman. Kendini sevmediğin zaman, diye mırıldandı Pıtahmos. Evet, doğru. İnsan bazı günler kendini sevmez. Tıpkı hamalın eksik konuşmasıyla söylediği gibi. Ucu hala tüten yaprağı dudaklarının arasına sıkıştırmış, acımsı dumanı içine çekerken geri kalan armağanları cebine soktu. Hamal, iskelenin öbür ucundaki arkadaşının yanına gitmişti. İskeleyi incelemeyi sürdürdü. ''Şuna bakın,'' dedi. ''Bu ahşap, üstelik sağlam da görünmüyor.'' İskele gerçekten de sallanıyordu. Pıtahmos suyun derinliğine bakmak için eğildi, 6-7 arıştı. Buraya sadece dibi düz teknelerin gelmesi bundandı demek ki. Pıtahmos, yarısı suyun içinde kalan ayak direklerinin ileri doğru bükülmüş olduğunu fark etti. Direkleri böyle eğrilten ne olabilirdi? Kayıkların çarpması mı? Başka bir şey daha şaşırttı onu. İskelenin tahtaları yeşil renkli, hiç görmediği bir yeşildi bu, düzgün, sert bir kumla kaplanmış gibiydi. Hamal şaşkınlığını fark etmişti. Bakır diye anlattı. Bilirsin, bakır madeni. Bakır madeni. Büyük yeşilin güneyinden geliyor. Arabistan'dan, biliyorsun değil mi? Pıtahmos birden anladı. Bakır madeni küçük gemilerle getirilirdi. Kral ailesinin zırhları için, özellikle de bronz arabaların yapımı için gerekliydi. Ramses, maddenin daha büyük çapta getirilmesini istemiş, bu iş için büyük bir limanın gerekli olduğunu anlaşılmıştı. Mimarbaşı, böyle bir proje diye anlattı. Doğudaki büyük yeşilden gelen büyük gemilerin güneyde Punt kıyılarında yük indirmesi ve yükün sonra küçük teknelere nakledilerek onlarla getirilmesi gibi karmaşık bir yol yerine doğrudan buraya sevk edilmesi sağlanmış olacak. ''Yapılacak işi düşünebiliyor musun?'' diye bağırdı. Önce büyük siyahın dibinin kumlarından arındırılması ve sonra hiç kuşkusuz sazlıklar denizinden geçerek büyük yeşilden buraya kadar gelecek dev bir kanal açılması söz konusu. Düşün. Naip prens istiyorsa, dedi Pıtahmos. Cümlesini bitirmedi. Herkes biliyordu. Naip prensin isteği tanrı buyruğu demekti. Asıl sorun gerekli işçiyi, binlerce işçi buraya nasıl getireceğimiz, diye devam etti mimarbaşı. Naip prensin istediği birkaç yıl, birçok yıl sürecek bir iş. Bu nedenle işçilerin barınacağı, yaşayacağı bir köy kurmamız gerekecek öncelikle. Ne olursa olsun bunlar yapılacak, dedi Pıtahmos. Naip prens yakın bir gelecekte büyük siyahı delta ile birleştirecek bir kanal yapmayı da planlıyor. Mimarbaşı sinirli bir kahkahayla güldü. Tanrılar kutsal prensimize yardım etsin, diye inledi ve en çok da bize. Güneye doğru yürüdüler ve hava kararırken gece için kamp kurdular. Ertesi gün öğleden sonra sazlıklar denizine ulaştılar. Deniz kelimesi abartılı bir ifadeydi. Bu, büyük siyah ile büyük yeşilin ilişkisini sağlayan eni ve derinliği değişken geniş bir kanaldı aslında. Daha güneyde suyun 1,5 arışı geçmediği iki sığlık, büyük yeşili atla geçme olanağı sağlıyordu. Karşı kıyıya geçtikleri an, Asya çöllerinden esen rüzgar yüzlerini kamçıladı. Rüzgar çok çabuk saldırıya geçti. Kumlar kurşun gibi yağmaya başlamıştı. Büyük siyahın yüzeyi buruştu, bora yaklaşıyordu. En iyisi solda, yalı yarda fark ettikleri bir mağaraya sığınmaktı. Mağaraya henüz girmişlerdi ki birden başlayan yağmur büyük bir öfkeyle Kıyıyı dövmeye başladı. Altın renkli kumlar koyu bronz rengine döndü. Birkaç dakikada bataklığa dönüşen su birikintileri oluştu önce. Sonra bataklıklar yataklarından taşarak yeni olma ırmaklar yaptı. Irmaklar çıldırmış yılanlar gibi her yana aktı gitti. Fırtına dindiğinde her şey değişmişti. Kuruyup kalmış bitkiler çiçeğe durmuştu. Ne olduğunu anlayamadıkları bir uğultu havayı titreştiriyordu. Bu, küçücük dünyalarına yeniden güvenmeye başlamış olan böceklerin sesleriydi. Yalı yarın üzerinde Ptahmos kendisini düşündüren bir manzara gördü ve Hamal'ın ne demek istediğini anladı. Yarım saat önce hiç zorluk çekmeden geçmiş oldukları sazlıklar denizi yağmurla kabarmış, rüzgarların kamçıladığı dalgalarıyla öfkeyle kuzeyden güneye yuvarlanıyor, akıyordu. Kendini çıldırmış gibi büyük yeşile atıyor ve insan ya da hayvan her şeyi boğacak kadar güçlü anaforlar yapıyordu. Köpük şeridini önü sıra götürerek kıyılardaki sazlıkları aşıp yürüyordu. Küçük kafilenin buraya gelmek için kullandığı yol kullanılmaz hale gelmişti. Mağaraya gelmek için yürüdükleri yamaçlar bile tehlikeli görünüyordu. Ptahmos, büyük siyahın kıyısında yola devam edebilmek için doğudan büyük kavis çizmeye karar verdi. "Görüyorsun değil mi?" diye tekrarladı mimarbaşı. O da ani değişiklikleri görmüştü. Yarım saatin içinde suyun derinliği iki arıştan da fazla arttı. Güvenli bir geçiş için sazlıklar denizini genişletmek ve setlerle takviye etmek gerekir. O da yetmez. O anaforlarda devrilmeyecek tekne yoktur. Burada, bu dünyada her şey her an değişebilir. Burası Apophis'in dış kapısı. Ptahmos evet der gibi başını salladı. Büyük siyahtaki iskelenin neden yıkılacak duruma geldiğini anlamıştı. Büyük yeşildeki fırtınalar daha kuzeyde çok büyük ve güçlü dalgaların oluşmasına neden oluyordu. Naip Prens'in projesi tasarı olarak haklı görünüyordu. Ama burada Memphis'tekilerin hayal bile edemedikleri inanılmaz zorluklar gözle görülür hale geliyordu. Memphis'e ayrıntılı bir rapor göndermek gerekecek dedi sonunda. Belki suları çekildiği için, belki yağmur yüzünden büyük siyah da birkaç arış birden derinleşmişti. İkinci gece yolcular başka bir mağara buldular. Meşe dallarıyla bir ateş yaktılar. Ekmek ve kuru incir yiyerek sabaha beklediler. Ertesi sabah yollarına büyük siyahın doğu kıyısında devam ettiler. Yükselen güneşle sular yavaş yavaş ardında yapışkan bir balçık, küçük balıklar ve deniz kabukları bırakarak çekiliyordu. Kumlar kuruyor, renkleri açık sarıya dönüşüyor, yağmurun yıkayıp tozlarından arındırdığı ağaçlar yeşeriyordu. Büyük siyah yavaş yavaş doğal büyüklüğüne geri dönüyordu. Ptahmos bakışlarını sağa çevirdi. Hiçlik. Sonsuza kadar uzanan, göz alabildiğince bir taş ve kaya denizi Asya'dan kopup insan çekirgeler gibi bereketli vadiye inen acımasız orduların her an meydana çıkabileceği uzak ufuk çizgisi. Yine de Naip Prens'in hakkı var dedi. Krallığın sınırlarını böyle tamamlanmamış haliyle bırakamayız. Kelimeler ağzından çıktığı an kendisi de şaşırdı. Naip Prens ona pabucun bir teki kadar bile değer vermiyordu. Kendisi de gerçekte krallık umrunda değildi onun da. Sağdaki boşluk onu korkutmuyordu. Aksine çekiyordu onu. Çağırıyordu. Bir an atını mahmuzlamak ve dört nala bu bilinmeyen dünyaya gitmek istedi. Nihayet ne olması gerekiyorsa onu olmak. Kendisi de bilmiyordu ne olduğunu. Ama kendi olmak. Kendi. Ptahmos. Bütün o yöneticilerden, nomarklardan, nomark yardımcılarından, başkanlardan ve başkan yardımcılarından, baş rahiplerden ve rahiplerden, ustabaşılarından ve yazıcılardan ve gün boyu sabahtan akşama Abaküs takırtısından uzakta. Sürekli suçlamaktan vazgeçmeyen bir kız kardeşten ve aklını büyüyle bozmuş bir kadından uzakta ve apirulardan uzakta. Kimi gün kendilerinden biri gibi bağrına basan, kimi gün üvey kardeş gibi sırtını dönen apirulardan da uzakta. Naip Prens, hazretlerinin emirlerinden, buyruklarından, emir gibi kararlarından uzakta. Naip Prens hazretleri, iktidar delisi, güç delisi, kendini beğenmiş ukala. Bütün bu insanlar onu kendi kendisinden çalıyorlardı, zehirliyorlardı. Krallık onun vatanı değildi. Vatanı yoktu onun, kabilesi bile yoktu. Kanın çok hızlı akıyor. Rüzgar kulaklarında ıslıklar çalarak uğuldarken, Neseto'nun sözleri bir kez daha aklına geldi. Uzun uzun nefes aldı ve fırtına araziyi yalayıp geçtiği gibi Ptahmos'un da içinden gelip geçti. Bedenini elinden alamamışlardı. Bakışlarını büyük siyaha çevirdi. Göl dev bir aynaya dönüşmüştü yeniden. Deniz kıyısında oturmaya gittiğinde kendisinin de olduğu gibi ve her zaman olması gerektiği gibi. İki gün sonra bitkin, yorgun, saçları tozdan bembeyaz ve açlıktan bayılmak üzere Avaris'e döndüler. O gece kentin zengin toprak sahiplerinden biri oğlunu evlendiriyordu. Tabii çevrede biraz ağırlığı olan herkes düğüne davet edilmişti. Bu insanları ihmal etmek olmazdı. Yoksa basit bir dikkatsizlik yüzünden bir sürü tatsızlığa yol açılmış olurdu. Kuşkusuz bu, Nomark'ın verdiği ziyafetlere benzer bir şölen olamazdı. Bir çeşit köy düğünü olacaktı. Yenilip içilecek ve açık saçık öyküler anlatılacaktı. Düğünün yapıldığı ev çiçekçi dükkanına dönmüştü. Bahçelere her türden etlerin, sığır butlarının, kuzu, kaz, ördek ve tavukların kızartıldığı sıra sıra ızgaralar dizilmişti. Biraz ötede kızdırılmış taşların üzerinde deniz balıkları kızarıyor, bir katırı pişirebilecek büyüklükteki ateşin üstünde koca bir kazanda et pişiyordu. Şarap, delta şarabı tabii ve hurma şarabı ve bira su gibi akıyordu. Ev sahibi yaşlı dudaklarıyla gülümseyerek Ptahmos'u karşıladı. Şişkin göbeğinde üstlüğü durmuyor, göbeğini ortaya çıkararak ikide bir düşüyor, cilalı peruğu yana kayıyordu. Prensin orada bulunuşunun kendisi için altın değerinde olduğunu söylüyordu. Altından söz ettiğimize göre, dedi Ptahmos, beraber geldiği yazıcısına dönerek şunu oğluna armağan etmeme izin ver. Sonra bir deri torbadan, kendi çekmesinden gelişi güzel aldığı altın ve Süleyman taşı işlenmiş geniş gerdanlığı çıkardı. Evlenecek oğul çağırtıldı. Ptahmos'un yanına getirildi. İncecik, sağlıklı, içtiği şaraptan ve sıcaktan yanakları kızarmış, mutluluğu her halinden belli bir genç adamdı. Baba, herkesin duyması için yüksek sesle, ''Menna'' dedi. ''Prens sana harika bir armağan getirmiş.'' Ptahmos gerdanlığı genç adamın boynuna taktı ve onu kutlayarak kucakladı. Menna sarhoştu. Sadece duyduğu minnetle değil, Ptahmos'a sarıldı, sevgiliye sarılır gibi göğsüne bastırdı. Sonra ellerini öptü. İnsan bu genç adama nasıl olur da mutluluk dileyemez, diye düşündü Ptahmos. Bu güzel duygular neydi? Şarabın etkisi mi? Konukların sayısını kestiremedi. 200 mü, 300 mü? Hiç böyle bir şölen görmemişti ömründe. Zengin ülkenin insanları. Suratsız Setepentot'un bile yüzü gülmüştü ve başrahip kahkahalar atıyordu. Gün batımından 3 saat sonra oburluk faslı bitmek üzereyken birden bütün çığırtkanlığıyla müzik başladı. Ziller şıngırdadı, sonra sıra teflere geldi, sonra flütler. Ritim her bölümden sonra ani duraklarla askeri bir marşı andırıyordu. Konuklar kenara çekildi. İki genç adam başlarının üstünde çevirdikleri sopalarla dövüşür gibi yapıyorlardı. Birbirlerinin etrafına dönüyorlar, müziğin ritmini sopalarıyla belirliyorlardı. Tak takak tak tak, tak ta tak tak. Sıçrıyorlar, kendi etrafında dönüyorlar, sopalarını havada çeviriyorlardı. Hiç aksatmadan ve sonunda sopalarını şaşırtıcı bir hızla takırdatarak gösteriyi bitirdiler. Alkışlar göğe yükseldi. Sonra bir dansöz grubu ortaya geldi. Çocukluktan henüz çıkmış gencecik kızlardı. İnce kumaştan pilili tuniklerinin içinde çıplaktılar. Göğüsleri küçücük, elleri ayakları kınalı ve elleri, parmakları o kadar ufaktı ki bir inciri ancak avuçlarına alabilirlerdi. İçkiye açıkça yenik düşmüş olan Setepentot, sahici taze hurmalar bunlar diye bağırdı. Eğiliyorlardı, sağa dönüyorlardı, sonra sola, tek ayakları üzerinde kendi etraflarında dönüyorlardı. Sonra tekrar eğiliyor, yere değecek kadar eğiliyor, kollarını kaldırıyor, küçük ayaklarının altında serili hasırların üzerine düşüp kalkmadan önce bir an canlı bir topaç gibi dönüyorlardı. Bu çocuklar hangi aşk için yaratılmışlardı, kelebekliklerinden başka? Bir erkek eli onları ezebilir mi? Bir erkeğin cinsel iştahı parçalardı onları. Ptahmos, içlerinden birini ikram edip etmeyeceklerini, ikram ederlerse kabul edip etmeyeceğini sordu kendi kendine. Bu şölen, onun ruhunu hırpalayan bir fırtına olmuştu. Ama en korkunç fırtınadan sonraki, büyük siyah gibi, o da eski haline dönüştü, durgun ve çırpıntısız. Atına bindiğinde Hapenaht'ı şaşırtan o duygusuzluk maskesini takmıştı yine. 10. ayrım sonu, sayfa 157.